3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum, sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
İyi günler sayın dinleyenler. Burası RSFM, ben Barbaros Devecioğlu. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz 2014 büyüme rakamları 2.9 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Bu rakamların değerlendirmesini yapacağız. Aslında beklentiler 3 civarındaydı. 2.3 diyen vardı. 2.5'ta 2.5'la 3 arası değişiyordu beklentiler. 2.9 geldi. Aslında beklentinin biraz üzerinde geldiği genel kanı. İki konuğumuz olacak. Birincisi Arda Tunca ekonomist, ikincisi Doçent Doktor Sadık Ünay SETA İstanbul Ekonomi Araştırmaları Bölümünden. Her iki konuğumuzla da 2014 büyüme rakamları ve onun arkasında yatan detayları konuşacağız. Eğer vakit bulabilirsek 2015'te ne beklediğimizi de soracağız. İlk konuğumuz Arda Tunca olacak. Arda Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Hoş bulduk Barbaros Bey. Ben teşekkür ederim.
2014 yılı büyüme rakamları açıklandı. Siz de zaten bu konuda kendi blogunuzda bir yazı da yazdınız. Bunu acaba son rakam 2.9, evet. 2004 yılının ortalaması. Nasıl yorumlamak lazım? Rakamın arkasında kalan diğer hakikatler nedir? Bunu sormak istiyorum size.
Şimdi bir kere 2013 yılında 4.2'lik bir büyümeden 2014 yılında 2.9'luk bir büyümeye geriledik. Elimizdeki veriler bize eski yıllarda olduğu gibi %7'lerde, 8'lerde bir büyüme oranına pek işaret etmiyor. Bunun kendi içimizden kaynaklanan sebepleri esas itibariyle yapısal reformları yapmamış olmamız. Ama küresel sebepleri de çok güçlü. Yani küresel sebepler derken dünyada da bir büyüyememe sorunu var. Türkiye'de yüksek ticari açıkla beraber bu sürece yakalandı ve dış kaynak bulma sıkıntısı yaşaması ihtimaline karşı ister istemez büyüme hedeflerini küçülttü. Nitekim orta vadeli programda ilk önce %4 denmişti. Daha sonra 3.3'e çekilmişti bu oran. Ama o 3.3 hedefinin de altında olduk 2.9'da. Şimdi evet. Bir kere buna çok üzülmek gerekmiyor. Biraz makul, biraz normal karşılamak gerekiyor. Niye? Küresel konjonktür de biraz böyle. Mesela Çin'in de %14'lü, %15'li seviyelerden %7'yi dahi yakalamasının zor olduğu bir küresel bir dünya şu anda karşımızda var. Avrupa hiçbir şekilde büyüyemiyor. Ama bizim enteresandır. Büyümemizin 2014 yılı içerisindeki büyümemiz içerisinde %6.8'lik bir artışla ihracat tarafı önemli bir destek verdi. Yani burada biraz ihracatçılarımızın başarısı konuştu bu 2.9'da. Onu bile yakalama ihtimalimiz zayıf olacaktı aksi takdirde.
Evet, 2.8-2.7 bekleniyordu değil mi? Daha, evet. Beklentiler daha aşağıdaydı.
Evet, daha aşağıdaydı. Dolayısıyla bu destekte ihracatçıların çok büyük bir katkısı oldu. Onun için burada bütün Türkiye'nin kendilerine ihracatçılara bir teşekkür borcu var diye düşünüyorum.
Bir tek şey sorabilir miyim arada? Yani burada ihracatın katkısı büyük oldu ama orada gene bir altın ihracatı var. Biraz müphem bir...
Elbette ki. Yani burada ihracat tarafında dediğiniz çok doğru. Bu işin içinde bir altın işi var. İran'da falan bağlantılı olan öteden beri özellikle son 2-3 senedir ortaya çıkmış olan böyle bir durum var. Yani bu arada mal ve hizmet ihracatı böyle %6.8'lik bir artışla katkıda bulundu. Ama büyüme oranımız 2013'den 2014'e 4.2'den 2.9'a kadar geriliyor. Ama ithalatımız bir türlü düşemiyor. Yani sadece oradaki düşme binde 2 oranında. Yani çok az bir kayıp var. Bu da ne demek? İşte zaten bu veri bizim dışa bağımlılığımızı gösteriyor. Yani biz büyüme oranını indirsek bile ithalat tarafında hala ithalatı neredeyse eski temposunda tutmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bizim büyümemizin arkasındaki hikaye ciddi boyutta dışa bağımlılıkla ancak olabiliyor. Bu çok önemli bir nokta aslında. Bu rakamlar bize bunu verdi. Diğer bir nokta bu arada %4.6'lık devletin harcamaları.
Evet, bir de o var.
Nihai tüketim harcamaları. Dolayısıyla burada iki tane kalem, yani ihracat artı kamu harcamaları, burada iki tane önemli unsur, destek veren, büyümeye destek veren iki önemli unsur burası oldu. Sektörler itibariyle baktığımızda ise tarım kesiminin küçüldüğünü burada gördük. %1.9'luk bir daralma gerçekleşti tarım kesiminde ki bütün ekonomimizin içerisinde tarımın payını %9.2'den 8.5'e %8.8'e gerilemişti bu durum. Bu dikkat çekici, burada tarım tarafında yapılması gereken bir takım işler var. Atılması gereken adımlar var. Bunlar hakkında bize ciddi bir mesaj veriyor. Türkiye imalat sanayi büyümesini korudu. 3.7 gibi bir büyümesi vardı 2013'te de. 2014'te de yine aynı şekilde 3.7'lik bir büyüme kaydedildi. Bu da imalat sanayini olduğu yerde aşağı yukarı payı %24-25, yani çeyreği aşağı yukarı bizim milli gelirimizin buradan geliyor imalat sanayinden. Bunu da açıklayacak bir şekilde, bunu da destekleyecek şekilde gitti. İnşaat sektörü bu kadar konuşuluyor, ediliyor. Hatta daha önceki yayınlarda sizde faizle ilgili tartışmalarda inşaat sektörünün desteklenmesi konusu var mı yok mu diye sormuştunuz. Çok net hatırlıyorum.
Evet.
İnşaat burada büyümede hız kesti. Bu önemli bir nokta.
Evet.
%7.4 büyümüştü 2013 yılında. 2014'te ise %2.2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Ama bütün ekonomideki bu arada payı inşaat sektörünün %5.9, yani kabaca %6 civarında bir büyüklüğe sahip milli geliri açıklamak açısından. Kısaca son olarak söylemek istediğim nokta, burada tarım ekonomisinde küçüldük. Destek ihracattan ve kamu harcamalarından geldi ve Türkiye önümüzdeki dönemde de bu tip büyüme oranlarına biraz alışmak, ısınmak zorunda. Çünkü küresel şartlar için vermiyor. Bu ortam bizim katma değeri yüksek bir üretim modeline hemen geçebilmemize de hemen izin verebilecek bir ortam sunmuyor maalesef şu anda. Çünkü hatırlanacağı üzere derecelendirme kuruluşu, kredi derecelendirme kuruluşları da geçtiğimiz günlerde Haziran sonrasında çok büyüme odaklı bir hükümetin gelmesinden iktidara bir miktar soru işareti, bunun ekonomide yaratabileceği bir takım kırılganlıklar olduğuna dikkat çekmişti. Bu doğru bir nokta. Çünkü çok büyümeyi arttırmak demek cari açığı arttırmak anlamına geliyor. Her ne kadar petrol fiyatları bize yardımcı olmuş olsa da büyük ölçüde, yine de bir cari açığı olan, yine de iç tasarruf eksikliği olan bir ülkeyiz. Bu sorunu halletmeden bizim yüksek büyüme oranına gitmemiz ancak hani o 2000'li yılların başında, daha sonra 2008 krizinden hemen arkasında merkez bankalarının oluk oluk piyasalara bol para verdiği, o bol likidite koşullarının olduğu şartlarda ancak sürdürülebilir bir durum. Ama Türkiye kendi ayağı üstünde basmaya yönelecek şekilde bir takım modeller geliştirmek durumunda. Bütün aslında aldığımız büyüme verileri her çeyrek bazında ya da yıldan yıla bize bu mesajı çok net veriyor.
Peki, bir şey soracağım şimdi. Buyurun. İki şey soracağım aslında. Birincisi, bu rakama kimse %1.5'luk nüfus artışını ilave etmiyor. Ben bir tek sizin yazınızda gördüm. Onu düşmek gerekiyor anladığım kadarıyla. İkincisi, yani bu bahsettiğiniz sorunların çözümü yönünde atılacak adımlarla ilgili ben 2 yıldır biz aynı şeyleri konuşuyoruz. En azından 2 yıldır hiçbir gelişme olmadığını görüyoruz. 2015'te o zaman karşımıza ne çıkacak? Yani koşulların aşağı yukarı bununla aynı kaldığını varsaysak, petrol fiyatlarının da aynı, yani küçülmeye devam edeceğiz gibi mi görünüyor? Yani ben yorum yapmak istemiyorum ama siz nasıl görüyorsunuz 2015'i?
Yani benim yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Yani yıldan yıla bakıyoruz, çok değişen bir şey olmuyor. Türkiye'nin yapısal sorunları, bu büyüme rakamlarının ortaya koyduğu yapısal sorunlar, bize anlattıkları yıldan yıla pek değişmiyor. Yani ne değişiyor? Biraz kamu harcamaları yerine atıyorum iç tüketim, mesela bir önceki yılda da 2013'te iç tüketim destek vermişti ama 2012'de de yine ihracat destek vermişti. Yani yıldan yıla sadece desteği veren kesimleri, harcama kalemleri bir miktar değişiklik gösteriyor ama bizim sonuçta bu bütün büyüme rakamlarından aldığımız mesajlar hep aynı, bu değişmiyor. Yani hükümet 3 tane arka arkaya basın toplantısıyla reformlarla ilgili açıklamalar yaptı ama onların reform olup olmayacağı konusunda karar verebilmemiz için bir kere yasal düzenlemeleri görmemiz gerekiyor. Şu anda seçim atmosferine gidilirken burada bir yasal düzenleme bekleyemeyiz. Seçimden sonra ne olacağını da bilmediğimiz için yine yasal bir düzenleme hemen devreye girer mi? Bir takım taşların yerine oturduğu bir süreden geçiyor olacak Türkiye. Dolayısıyla 2015 yılı içerisinde bir de ayrıca küresel ortamda buna çok müsait değil. Böyle reformlar yapmak için. Orada bir toplumun belli bir kesimine bir acı bir reçete bir içirmeniz gerekiyor çünkü. Bir takım önlemler var orada. Teşvikler de var bazı kesimleri ama bir taraftan fazla önlemler de var. Bu önlemleri de alabileceğiniz bir sene değil. Dolayısıyla 2015 yılı içerisinde ben reform nitelikli herhangi bir adım beklemiyorum. Gelse bu ancak 2016 yılından itibaren biraz başlayabilir. Ayrıca büyüme rakamları burada 2.9 genel beklentinin, benim de açıkçası beklentim 2.5 civarında olacağı yönündeydi. ama daha iyi bir büyüme geldi. Tamam, güzel, bu da elbette ki hoş bir durum. Ama ilk çeyrek içerisinde bakın sanayi üretimi Ocak ayında 2.2 geriye çekildi, daraldı. Şimdi burada bu temponun da biz altına düşüyoruz 2015'in ilk çeyreğinde. Bu önemli bir nokta. Haziran'dan sonra bir miktar bir kımıldama olabilir ama artık Türkiye 2016'ya konsantre olmaktan başka yapabilecek bir şey de yok şu an.
Yok.
Yani reform yapamıyoruz.
Yani 2015'in ilk çeyreği 2.9'un da aşağı altında değil mi?
Altında gelecek yani. Yani 2.9 zaten çeyrekler bazında aslında bakarak gidecek olursak 3. çeyrek 1.9, 4. çeyrek 2.6 geldi 2014'te. Şimdi bunun da altında bir performans açıkçası bekliyorum Ocak ayından doğrusu. Evet. Bir de sanayi üretimi de daraldıysa hele. Hele hele bir de tüketici öncü bazı veriler var. Tüketici güven endekslerinde de bir
düşme var.
Bir durum var karşımızda. Dolayısıyla biraz daha aşağı doğru gitmesini açıkçası beklerim. Ama demin de söylediğim gibi ben de blogdaki yazımda belirttim. Buradan esas olarak refah artışını ben kişisel gelire bakarak refahım arttı mı artmadı mı ölçebilirim. 2.9 büyüme. Düşün yıllık ortalama 1.5 aşağı yukarı nüfus artışı. Yani aslında nette kişi başına geliri arttırmak anlamında biz 1.4'lük bir büyüme kaydetmiş oluyoruz.
Evet.
Büyüme Türkiye için bir büyüme midir?
Yok, değil.
Hayır.
Değil. Evet.
Ama maalesef burada bu sıkışıklığı yaşıyoruz ve
yaşamaya devam edeceğiz.
Küresel koşullar da çünkü buna tepkisi maalesef vermiyor. Yani çok önümüzde dünya açısından da çok güzel bir tablo yok ama önemli olan o burada bu gerçeği tespit edip
davranmak.
Ona göre yaşamak. Ona göre adımlarımızı atıyor olmak. Burada önemli nokta bu.
Peki, çok teşekkür ediyorum Arda Bey. Görüşmek üzere. Sağ ol.
Ben teşekkür ediyorum Barbaros Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Arda Tuncay'ı dinledik. Şimdi doçent doktor Sadık Günay'a bağlanacağız sayın dinleyenler. Sadık Bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Büyüme rakamları açıklandı. 2014'de 2014 büyümesi Türkiye'nin 2.9 olarak açıklandı. Bunu bu rakam ve bunun etrafındaki bileşkeleri bize nasıl yorumlarsınız ve 2015'te nasıl bir vaziyet bekliyoruz büyüme açısından? Bunu soracaktım size.
Teşekkür ederim. Tabii 2.9 aslında beklenen civarda. Hani 2.8 ile 3 arasında. Ekonomi yönetimindeki bakanlar da böyle bir beklentileri olduğunu söylemişlerdi. Bununla beraber daha önceki dönemlere dair büyüme oranlarının bir miktar daha yukarıya doğru güncellendiğini gördük. Belki onun da biraz etkisiyle 2.9 gibi bir rakam geldi. Ama tabii Türkiye'nin büyüme beklentileri açısından tatmin edici bir rakam değil bu.
Evet.
Burada bizim hani iş gücünün, genç nüfusun artışı göz önüne alındığında çok daha yukarılarda olmayı beklediğimiz biliniyor. Burada tabii 1960'lardan bu yana biraz tarihsel perspektifle bakarsak ortalama Türkiye'nin büyümesi %4.5-5 civarında gidip gelen bir oran. Ama 2002-2007 döneminde tabii daha yüksek bir ortalama tutturulmuştu. %6.8-7'ye yaklaşan bir ortalama tutturulmuştu küresel kriz öncesinde.
Evet.
Ama bu ivmeyi devam ettiremedik.
Evet.
Ve 2012'den sonra özellikle aslında küresel krizden sonra da Türkiye'nin kriz sonrası çıkış performansı iyiydi. Yani Çin'den sonra en yüksek büyüme oranını göstermişti Türkiye 2011'de. Ama ondan sonra biraz aslında içerideki ekonomi yönetiminin frene basması diyelim. Ekonominin fazla ısınmasını engellemek için. Ama belki o fren biraz fazla oldu gibi görünüyor. Gereğinden fazla frene basıldı gibi görünüyor. Bir de tabii küresel likidite ortamının daralması.
Evet.
Fed'in faiz kararı ile ilgili beklentilerin doğurduğu belirsizlikler vesaire. Onların da etkisiyle biraz büyüme ivmesini kaybetmiş görünüyoruz. Yani bu %3'lük, %2.9'luk büyümeler tabii uzun vadede Türkiye'de işsizliğin artışını gündeme getirecek. Zaten o noktada da özellikle eğitimli üniversite mezunu işsizlik açısından da biraz yavaş yavaş olumsuza doğru dönen bir tablo var. Buradaki büyüme ivmesinin kısa zamanda onarılması lazım ama tabii yapısal reformlar gerekiyor burada. İşin belki daha önemli bir kısmı bu büyümenin sanayideki kapasite kullanım oranları genel reel ekonominin beklentileriyle ilgili olan kısmı. Burada mesela genel itibariyle mesela şeye bakarsak özel sektör harcamalarının da yatırım harcamalarının da özellikle son 2 yıldır azalmaya başladığını görüyoruz. Bu özellikle uzun vadeli büyüme açısından endişe verebilir eğer böyle devam edebilirse. Özellikle sanayide makine teçhizat vesaire yatırımlarda mesela %4'e yakın bir azalma var.
Azalma var, evet.
Bunların bu parametrelerin tabii düzeltilmesi lazım. Ben bu anlamda hükümetin son 2014'ün sonuna doğru açıkladığı yapısal dönüşüm eylem planının önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de belki seçime doğru giderken de daha somut teşvik adımları açıklanacak muhtemelen. O adımların reel ekonomiyi özellikle büyümeyi bir şekilde hızlandırabilmek için reel ekonomiyi güçlendiren adımlar olması bekleniyor. Aksi takdirde hem küresel likidite daralmasından dolayı yabancı yatırımlarda bir azalma var.
Evet.
Dış yatırımları çekme noktasında, doğrudan yabancı sermaye çekme noktasında aslında Türkiye'nin çok daha büyük bir potansiyeli var. Ama şu an hani 5 milyar dolarlara kadar inen bir yıllık yabancı yatırım miktarından, potansiyelinden bahsediyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Özellikle reel ekonomide üretim ekonomisiyle ilgili kısımları güçlendirmemiz lazım. Ve bunu yaptığımız zaman da orta vadede en azından bunu biz %4,5'lara, 5'lere büyümeyi çekip işsizlik artışını önleme imkanımız olacaktır diye düşünüyorum. Ama verili şartlar altında çok sürpriz bir rakam değil. Yani 2.9, 2.8, 3 bandı zaten bekleniyordu. Beklenmeyen sürpriz bir rakam değil ama tabii arzu edilen bir rakam da değil. Hani Türkiye'nin genel kapasitesini çok yansıtan bir rakam değil. Ama şöyle bakabiliriz. Zaten küresel ekonomideki genel gidişatı göz önüne alırsak, yükselen ekonomilerin de büyüme noktasında genelde sıkıntı yaşadıklarını göz önüne alırsak, orada en azından Brezilya gibi, Arjantin gibi daha fazla problem yaşayan, enflasyonla genel makroekonomik dengelerin bozulmasıyla da hem büyümeyi kaybeden hem de genel makroekonomik dengelerini bir şekilde tehlikeye atan ülkeler olduğunu varsayarsak, görürsek Türkiye'nin durumu çok da kötü değil. Yani küresel açıdan baktığımız zaman orta halli bir durumumuz olduğunu söyleyebiliriz ama bizi tatmin eden bir durum değil bu. Daha geliştirmemiz gereken çok taraf var. Makroekonomik dengeler sağlam. O anlamda finansal dengeler, sürdürülebilirlik açısından makroekonominin genel dengeleriyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok. Ama büyüme ivmesini, dediğim gibi, özellikle reel ekonomi, üretim ve burada belki yüksek öğretimden de bahsetmek lazım. Yani acilen bir yüksek öğretim reformu yapıp üniversitelerle bilgi ekonomisini destekleyecek şekilde sanayiyle, endüstriyle daha yakın iç içe geçecek şekilde bir reform yapmak gerekiyor. Ancak bu şekilde büyüme ivmemizi uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir şekilde arttırabiliriz diye düşünüyorum. Aksi takdirde 2.9'lar, 3'ler bizim için tatmin edici olmayacak.
Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, sağ olun.
Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum.
Evet, her iki konuğumuzu da dinledik. Her iki konuğumuz da aslında bu rakamın beklenen bir rakam olmasına karşın istenen bir rakam olmadığını izah etti. Yapısal reformlar çok uzun süredir bu programda, hemen hemen her programda, hemen hemen her konuk aynı şeyi söylüyor. Yapısal reformlar gerçekleştirilmeden ekonomide düzgün bir büyüme eğrisi ya da stabil bir vaziyete geçmemiz neredeyse olanaksız görünüyor sayın dinleyenler. Üstelik önümüzde bir de seçim var. Göreceğiz yakın günlerde nasıl gelişmeler olacak. Yalnız 2015'in ilk çeyreğinin 2014'ün genelinden daha kötü geleceğine dair neredeyse genel bir kanı var. Dolayısıyla beklemede kalıyoruz. Bu konuya devam edeceğiz. Hepinize iyi haftalar.
3 soru 2 bakış. Barbaros Tevecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.